Yelkenli tekneler kıyıya öküzlerle çekiliyordu. Öküzler yüzebilecekleri yere değin suya sürülüyorlar, sonra teknelere koşuluyorlardı. Öküzler ayakları kuma değince sendeleyerek ayağa kalkıyorlardı. Küçücük dalgaların kumsalda kırıldığı sabah saatlerinde 10 çift öküz yelkenli bir tekneyi sürüyerek denizden kumsala çekiliyordu. İşte Valencia. Ama öküzleri seyretmekten başka ne yaptın? Kumsaldaki koca çadırlarda yemek yedik. Pişmiş ve dilimlenmiş balıktan, kırmızı, yeşil biberle, pirinç taneleri gibi küçücük cevizler konmuş hamurlu yiyecekler. Tadına doyum olmaz, ince ince börekler ve inanılmaz bollukta balık. Denizden yeni çıkmış kocaman pembe karidesler, üzerlerine limon sıkılmış. Çok lezzetliydiler, bir karides 4 lokmada bitiyordu. Bunlardan çok yedik, sonra taze deniz ürünüyle yapılmış paella yedik. Kabuklarında deniz tarakları, midyeler, kerevitler, küçücük yılan balıkları. Yalnızca yağda kızaran küçük yılan balıklarından bile yedik. Fasulye filizleri kadar minicik, kıvrım kıvrım, çiğnemeden ağızda eriyip gidecek kadar da iyi pişmiş. Şişesi 30 santimden soğuk, hafif, güzel bir beyaz şarap içtik durmadan. Sonunda da kavun. Orası kavunun yuvasıdır. Çanlar kimin için çalıyor?
Ayrım 12.
Kastilya kavunu daha iyidir dedi Fernando. Pablo'nun kadını Cueva dedi. Kastilyana'nın kavunu mastürbasyon içindir. Valencia'nın kavunu ise yemek için. İnsanın kolu kadar uzun, deniz gibi yeşil, sulu sulu, gevrek ve yaz sabahlarında kesildiğinde daha da tatlı olan o kavunları düşünüyorum da. Ah o tabağın üzerinde öbek öbek küçücük, leziz yılan balıklarını düşünüyorum da. Ayrıca her gün öğleden sonra içilen testi testi biralar, sumaş rapaları büyüklüğündeki testilerde soğukluktan boncuk boncuk terleyen biralar. Yemek yemediğin, içki içmediğin zamanlar ne yaptın peki? Balkonunda uzun, ince tahtalardan yapılmış panjurlar asılı, kapısının üzerindeki açıklıktan havalandırılan bir odada seviştik. Orada gündüz panjurları kapandığında kapkaranlık olan odada seviştik. Sokaklardan, çiçek pazarından gelen kokular doluyordu odaya. Ayrıca feria boyunca her öğlen sokaklarda dolaştırılan tırasanın patlatılan havai fişeklerinden yanmış barut kokusu da yayılıyordu odaya. Bu kentin sokaklarında dolaştırılan bir havai fişek çubuğuydu. Havai fişekler birbirine bağlanmıştı. Tramvayların direklerinde, tellerinde ardı ardına patlatılıyordu. Büyük bir gürültüyle patlıyor, direkten direğe inanılamayacak bir keskinlikle ve çatırtıyla sıçrıyordu. Seviştik, sonra bir testi daha bira istedik. Bardakta buz gibi damlaları olan bir bira. Kız onu getirdiğinde testiyi kapıdan ben aldım. Soğuk testiyi uyuyan, bira getirildiğinde uyanmamış olan Finito'nun sırtına yapıştırdım. Yapma Pilar, yapma kadınım, bırak uyuyayım dedi. Ben de olmaz dedim. Uyan, şunu iç de nasıl soğuk gör. Gözlerini açmadan içti, yine uykuya daldı. Sırtımı yatağın ayak ucunda bir yastığa dayayıp onun uyuyuşunu izledim. Koyu kahverengi saçlarıyla sessizce uyuyan genç Finito'yu. Bütün testiyi içtim. Sokaktan geçen bir bandonun müziğini dinledim. Senin, dedi Pablo'ya, senin böyle şeylerden haberin var mı? Birlikte bir sürü şey yaptık, dedi Pablo. Evet, dedi kadın. Niye olmasındı? Ayrıca zamanında sen Finito'dan daha er kişiydin. Ama biz hiç Valencia'ya gitmedik. Yatakta birlikte hiç yatmadık. Valencia'da geçen bir bandoyu hiç dinlemedik. Olanaksızdı bu, dedi Pablo kadına. Valencia'ya gitme fırsatımız olmadı. Düşünecek olursan hak verirsin bana. Ama Finito'yla da hiç tren uçurmadınız havaya. Uçurmadık, dedi kadın. Bize kalan bu. Tren. Evet, hep tren. Hiç kimse bu işle ilgili tek kelime edemez. Tembellikten, üşengeçlikten, başarısızlıktan arta kalan tek şey bu. Şimdiki tabansızlığından arta kalan bir o var. Daha önce bir sürü iyi şeyler de vardı. Haksızlık etmek istemem. Ama kimse de Valencia ile ilgili kötü söz söyleyemez, tamam mı? Fernando sakin bir sesle, ben hoşlanmadım oradan, dedi. Valencia'yı sevmedim. Bir de katıra inatçı derler, dedi kadın. Sofrayı topla Maria, topla ki yola koyulabilelim. Bunu söylediğinde geri dönen uçakların ilk sesi duyuldu. 9. Mağaranın ağzına dikilip uçakları izlediler. Gökyüzünü, motorlarının gürültüsüyle dolduran bombardıman uçakları, şimdi hızla ilerleyen çirkin ok uçları gibi oldukça yüksekten geçiyorlardı. Robert Garden, köpek balıklarına benziyor görünüşleri diye düşündü. Gulf Stream'in geniş kanatlı, sivri burunlu köpek balıkları gibi. Ama bunlar geniş gümüş kanatlı, kükreyen, güneşte pervaneleri hayal meyal görünen bu uçaklar, köpek balıkları gibi hareket etmiyorlardı. Başka hiçbir şeyin hareketine benzemiyordu hareketleri. Bunlar kıyamet gününün madeni simgeleri, öyle hareket ediyorlar. Yazmalısın dedi kendi kendine. Belki gün gelir yazarsın yine. Maria'nın kolunu tuttuğunu hissetti. Kız başını kaldırmış göğe bakıyordu. Robert Garden, sence neye benziyor bunlar Guapa? Güzelim dedi kıza. Bilmem dedi kız. Ölüme sanırım. Bence uçağa benziyorlar dedi Pablo'nun kadını. Küçükler nerede? Robert Garden, belki de başka bir bölgeden geçiyorlardır dedi. Bu bombardıman uçakları onları beklemek zorunda kalmayacak kadar hızlı, yalnız başlarına dönmüşler. Savaş hattında dövüşmek için onları izlemeyiz. Bunu göze alacak kadar uçağımız yok. Tam o sırada V düzeniyle üç henkel açık alanın üzerinde alçaktan uçarak onlara doğru geldi. Takırdayan, kanatlarını titreten, basık burunlu çirkin oyuncaklar gibi ağaçların tepesine sıyırarak birden o korkutucu büyüklükleriyle zangırdatan bir kükreyişle geçip gittiler. Öylesine alçaktan uçuyorlardı ki mağaranın ağzındakilerin hepsi çelik başlıklı, gözlüklü pilotları devriye önderinin kafasında geriye doğru dalgalanan eşarbı görebildiler. Pablo, bunlar atları görebilir dedi. Sigaranın izmaritlerini de görebilirler dedi kadın. Battaniyeyi ört. Başka uçak gelmedi. Öbürleri görüş alanının çok üzerinde uçup geçmiş olmalıydılar. Uçak vızıltısı kesilince mağaradan çıktılar. Gökyüzü şimdi bomboştu. Dipsiz, masmavi ve açıktı. Maria Robert Garden'a sanki bir düş gibiydiler dedi. Ses işitilemeyecek denli yetip gittikten sonra bir parmağın dokunup çekilmesi, sonra yine dokunması gibi belli belirsiz bir etki bile bırakmamıştı. Pilar, düş değil onlar, gir içeri ortalığı toparla dedi kıza. Sonra Robert Garden'a döndü. Ne dersin, atla mı gidelim yoksa yürüyerek mi? Pablo kadına bakıp homurdandı. Sen nasıl istersen dedi Robert Garden. Yürüyelim öyleyse dedi kadın. Karaciğere iyi gelir. Atabilmek de karaciğere iyi gelir. Evet ama kaba etlere değil. Yürüyerek gideceğiz. Pablo'ya döndü. Sana gelince sen inip hayvanlarını say da bak bakalım eksik var mı? Pablo, binmek için bir at ister misin diye sordu Robert Garden'a. Yok, sağ ol. Peki kız ne olacak? Pilar, yürümesi daha iyi dedi. Her yere hamlaşacak, bir işe yaramayacak. Robert Garden yüzünün kızardığını duyumsadı. Gece iyi uyudun mu diye sordu Pilar. Sonra hastalığı olmadığı doğru dedi. Olabilirdi. Niye olmadığına da şaşıyorum. Belki her şeye karşın Tanrı hala var. Onu yok saymamıza karşın. Hadi dedi Pablo'ya. Bu seni ilgilendirmiyor. Senden daha genç insanların işi. Başka hamurdan yoğrulmuş insanların. Sen işine bak. Sonra Robert Garden'a. Augustin senin mallarına göz kulak olur. O geldiğinde gideriz. Açık pırıl pırıl bir gündü. Güneş ortalığı iyice ısıtıyordu. Robert Garden iri yarı, esmer yüzlü, sevecen, ayrık gözlü, dört köşe tombul yüzlü kadına baktı. Yer yer kırışmış, çirkinliği bile hoş, gözleri gülen ama konuşmaya başlayınca üzüntülü anlamı yok olan yüze baktı. Kadına baktı önce, sonra da adama. Ağaçların arasından ağıla doğru giden hantal vurdum duymaz adama. Kadın da onun arkasından bakıyordu. Seviştiniz mi dedi kadın. O ne dedi? Bana anlatmaz, ben de öyle. Öyleyse seviştiniz dedi kadın. Elden geldiğince özen göster ona. Ya çocuk olursa? Hiçbir zararı olmaz dedi kadın. Dert değil. Yeri değil burası. Burada kalmayacak o. Seninle gidecek. Peki ben nereye gideceğim? Gideceğim yere bir kadını götüremem ki. Kim bilir? Belki gideceğin yere ikisini birden götürürsün. Şimdi tam söyleyecek sözü buldun. Dinle dedi kadın. Ödlek değilim ben. Ama gün ışığında her şey apaçık görünür gözüme. Şu anda yaşayan bu insanların birçoğu bir dahaki pazara çıkamayacak. Bugün günlerden ne? Pazar. Küeva dedi Robert Garden. Desene gelecek pazara daha çok var. Çarşambaya çıkarsak işimiz iş demektir. Ama senin böyle konuşman hoşuma gitmiyor. Herkesin biriyle konuşmaya gereksinimi var dedi kadın. Önceleri dinimiz vardı. Başka saçmalıklar vardı. Şimdi herkesin yüreğini açabileceği biri olmalı. Tüm yiğitliğine karşın insan yapayalnız kalabilir. Yalnız değiliz. Hep birlikteyiz. Şu makinelerin görünüşü insanın kafasını bozuyor dedi kadın. Bu makineler karşısında beş para etmeyiz. Yine de alt edebiliriz onları. Bak dedi kadın. Sana bir üzüntümü açığa vurdum ama kararsız olduğumu sanma. Kararlılığımdan hiçbir şey eksilmedi. Üzüntü güneş doğunca silinir gider. Sis gibidir o. Tam üstüne bastın dedi kadın. Eğer işine böylesi geliyorsa... Belki de Valencia ile ilgili o budalaca konuşmadan kaynaklandı. Belki de atlarına bakmaya giden bir adamın başarısızlığından. Anlattığın öyküyle onu çok yaraladım. Öldür onu. Eyvallah. Yerin dibine batır, eyvallah. Ama yaralamak, işte o olmaz. Nasıl bir araya geldiniz onunla? İnsan birine nasıl takılır? Hareketin ilk günlerinde ondan da önce bir işe yarıyordu. Adam gibi adamdı. Ama şimdi tükendi. Tıpa çıkarıldı, şarap aktı, döküldü. Hoşlanmıyorum ondan. O da senden hoşlanmıyor. Nedeni de var. Dün gece onunla yattım. Şimdi gülümsüyordu kadın. Başını sallayarak, "Vamos a ver," dedi. Dedim ki ona, "Pablo, yabancıyı niye öldürmedin?" "İyi bir oğlan o Pilar," dedi. "İyi bir oğlan. O zaman da şimdi emirleri benim verdiğimi anladın mı?" dedim ona. "Evet Pilar, evet," dedi. Sonra gece onun ağladığını duydum. Kesik kesik, çok çirkin bir biçimde ağlıyordu. Bir erkeğin sanki içinde onu sarsan bir hayvan varmışçasına ağlayışı vardır ya, işte onun gibi. "Neyin var Pablo?" dedim ona. Sarılıp kucakladım onu. "Hiçbir şeyim yok Pilar, bir şeyim yok," dedi. "Ama evet, bir şey var sende," diye üsteledim. "Adamlar," dedi. "Beni nasıl da yüzüstü bıraktılar?" "Gente," dedi. "Evet, ama benimle birlikteler," dedim. "Ben de senin kadınınım Pilar," dedi. "Treni iyi anımsa." Sonra da "Tanrı yardımcın olsun Pilar," dediğinde, "Tanrı da nereden çıktı şimdi?" dedim ona. "Ne biçim konuşma bu?" "Evet," dedi. "Tanrı ile Virgen, Bakire Meryem." "Küeva, Tanrı ile Virgen," dedim ona. "Yaraşır sözler mi bunlar?" "Korkuyorum ölmekten Pilar," dedi. "Tengo miedo de morir, anlıyor musun?" "Öyleyse bas git yataktan," dedim ona. "Bu yatakta bana, sana bir de korkularına yatacak kadar yer yok." Sonra çok utandı, sesini kesti. Ben de uyudum. Ama tam bir yıkıntı o. Robert Gardner bir şey söylemedi. "Tüm yaşamımda ara ara bu kaygı burkar yüreğimi," dedi kadın. "Ama Pablo'nunkine benzemez. Kararımı etkilemez. İnanıyorum buna." "Bir kadının belli günleri gibidir belki," dedi kadın. "Belki önemsizdir." Ara verdi bir süre, sonra konuşmasını sürdürdü. "Cumhuriyete gözüm kapalı inanmışım ben. Cumhuriyete tüm yüreğimle inanıyorum, inançlıyım. Dinsel inancı olanların gizemli şeylere inanışı gibi inanıyorum ona." "Sana inanıyorum. Peki senin de inancın aynı mı? Cumhuriyete mi?" "Evet." "Evet," dedi Robert Garden. Bunun doğru olduğunu umuyordu. "Sevindim," dedi kadın. "Peki korkmuyor musun?" "Ölmekten korkmuyorum," dedi yürekten Robert Garden. "Ya başka korkuların yok mu?" "Görevimi yapmam gerektiği gibi yapamamaktan korkuyorum yalnızca. Öbürü gibi yakalanmaktan korkmuyor musun?" "Hayır," dedi içtenlikle Robert Garden. "Bundan korkarsan kafanı öylesine kurcalar ki hiçbir işe yaramazsın. Çok soğuk bir delikanlısın sen." "Hayır," dedi Robert Garden. "Hiç sanmam." "Evet, düşüncelerin açısından demek istiyorum. Yapacağım işle çok dolu olduğu içindir. Yaşamın keyifli yanlarından zevk almaz mısın peki?" "Elbette, hem de çok, ama işime karıştırmam onları." "İçkiyi seviyorsun, biliyorum, gördüm." "Evet, çok severim, ama işime karıştırmam." "Ya kadınları?" "Çok hoşlanırım onlardan, ama önemsemem onları." "Aldırmaz mısın onlara?" "Aldırırım, ama beni gereğince etkileyecek bir kadın bulamadım." "Yalan söylüyorsun bence." "Belki birazcık." "Maria'yı seviyorsun." "Evet, birdenbire ve çok fazla." "Ben de öyle, onu çok seviyorum." "Evet, çok." "Ben de," dedi Robert Garden. Sesinin boğuklaşmaya başladığını duyumsayabiliyordu. "Ben de, evet." Bunu söylemek zevk veriyordu ona. İspanyolca çok ciddi bir ifadeyle söyledi bunu. "Onu çok seviyorum." "El Sordo'yu gördükten sonra sizi baş başa bırakacağım." Robert Garden bir şey söylemedi. Sonra, "Gerekli değil," dedi. "Evet aslanım, gerekli. Çok zamanımız yok." "Elimde mi gördün bunu?" diye sordu adam. "Hayır, o el saçmalığını aklından çıkar." Kadın cumhuriyete zarar dokunabilecek başka her şeyle birlikte falı da silmişti. Robert Garden sesini çıkarmadı. Mağaranın içinde bulaşıkları ortalıktan kaldıran Maria'ya bakıyordu. Maria ellerini silip döndü, adama gülümsedi. Pilar'ın ne söylediğini duymamıştı ama Robert Garden'a gülümsediğinde sarı yağız teni kıpkırmızı oldu. Sonra yine gülümsedi. "Gündüzünüz de var," dedi kadın. "Geceniz var ama gündüzünüz de var. Gerçi benim zamanımda Valencia'daki kadar bolluk yok ama birkaç yaban çileği falan toplayabilirsiniz." Bir kahkaha attı. Robert Garden kolunu kadının kocaman omzuna attı. "Seni de seviyorum," dedi. "Seni çok seviyorum." Kadın bu yakınlıktan hafif rahatsız olmuştu. "Tam bir Don Juan tenoruyorsun sen," dedi. "Herkesi sevmeye başladın. İşte Agustin geliyor." Robert Garden mağaraya girip Maria'nın durduğu yere yürüdü. Kız adamın kendisine doğru gelişini izledi. Gözleri ışıl ışıldı. Yanakları, boynu kızarmıştı yine. "Selam küçük tavşan," dedi adam. Kızı dudağından öptü. Kız adamı sıkı sıkıya kendisine çekip yüzüne baktı. "Selam, selam, selam," dedi. Hala masada oturmuş sigara içen Fernando ayağa kalktı. Başını sallaya sallaya uzaklaştı. Duvara dayadığı karabinasını aldı. "Çok saygısızca bu," dedi Pilar'a. "Hiç hoşlanmadım bundan. Kıza göz kulak olmalısın. Oluyorum dedi Pilar. Bu yoldaş onun noviosu. Ah dedi Fernando. O zaman başka. Madem ki yavuklu onlar, o zaman bunu olağan karşılıyorum. Sevindim dedi kadın. Ben de öyle diye ağırbaşlılıkla onayladı Fernando. Salut Pilar. Nereye gidiyorsun? Tepedeki karakola. Primitova'nın nöbetini alacağım. Agustin bu ufak tefek ağırbaşlı adamla karşılaştığında ne cehenneme gidiyorsun diye sordu.
Ayrım sonu.